Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes, yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yürü sizlerle birlikte Tekno markasının yeni telefonu Tekno Camo 40 modeline yakından bakacağız. Belli bir süre test ediyorum, kullanıyorum. Hadi gelin buyurun, bizde neler sunuyormuş, bunlara yakından bakalım. Her zaman olduğu gibi kutu içiyle başlamak istiyorum. Kutudan ürünün kendisi, şeffaf bir kılıf, 45 watt adaptör ve kablosu çıkıyor. Günümüz koşulları için bakıldığında aslında gayet yeterli dolu bir kutu içeriğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kılıf özellikle bence olmazsa olmaz detaylardan bir tanesi, benim görüşüm bu şekilde. Tasarımla devam edecek olursak ürün aslında günümüz koşullarına bakıldığında, ki günümüz koşullarını çok fazla kullanacağım bu videoda, onu söyleyeyim sizlere. Çünkü bu telefon güncel bir telefon. Günümüz koşullarına bakıldığında ince telefon devrimini yansıtan telefonlardan bir tanesi. Bakın oldukça ince bir telefon görüyorsunuz. Bu telefona kalın demek bence pek doğru değil. Günümüzde özellikle işte farklı markalara baktığımızda ince telefonlar fazla karşımıza çıkmaya başladı. Hatta bu modellere özel isimlendirmeler bile görmedik değil. Bunu sizler de biliyorsunuz zaten. Telefonun genel olarak ellik tutuş hissiyatı da gayet başarılı. Büyük bir ekranımız var ama telefonu kullandığımızda ağırmış. Kenara bırakayım. Hani var ya bazı telefonları kullandığımızda böyle bırakırız da burada kullanırız. Bu telefonda öyle bir durum hiç yaşamadım. Gayet hafif olduğunu söyleyebilirim ki ağırlığına videonun son kısmına değiniyor olacağım. Şimdi gelelim sizlerle birlikte telefonun arka tarafına yakından bakalım. Burada girintili çıkıntılı bir yapı var. Kameranın olduğu bölümle bu yan taraftaki kısım arasında bir fark var. Böyle parmağınızı değdirdiğinizde o girintili çıkıntılı yapı hissediyorsunuz. Yani daha doğrusu şöyle, arka kısımlar düz ama buraya geçtiğinizde şöyle bir eşik çıkıyormuşsunuz gibi düşünün. Öyle bir hissiyat söz konusu ve arka tarafı ışığın düşme açılarına göre böyle dalga gibi şekillenmiş gibi görünüyor. Ürünün tasarımında zaten bu detay var. Ancak böyle ışığın düşme açılarına göre sizler bu detayları görebiliyorsunuz. Ben telefonun genel olarak arka taraftaki tasarım detaylarını açıkçası çok beğendim. Ek olarak burada bir kırmızı bir yapımız var. Burası aslında yarım sönebiliyor. Durum LED olarak da kullanabiliyorsunuz. Buna da videonun ilerleyen bölümüne değiniyor olacağım. Bu da burayı aslında biraz daha dinamik görünmesini sağlamış. Peki telefonu masaya koyduğumuzda sallanıyor mu? Kılıfsız kullandığımızda bir sallanma durumu söz konusu. Çünkü o basmış olduğum çıkıntılı yapı kamerayı biraz daha dışarı çıkarmış ve telefonun masada böyle sallanmasını etkilemiş. Kılıfla beraber kullanımlarda tabii ki bunun önüne geçebiliyorsunuz. Telefonun ön tarafına geldiğimizde ise burada büyük bir ekran görüyoruz. Ekranımız 6.78 inç büyüklüğünde ve delikli çentikli bir ön kamera yapısına sahip. Bu ön kamerayla birlikte bizler neyi yaşıyoruz? Tam ekran deneyimini yaşıyoruz. Buradaki delikli çentikli yapıyla birlikte tam ekran deneyimi karşınıza çıkıyor ki bu telefonun ekran kası oranı %94 seviyesinde. Ürünün sağ tarafına baktığımızda ise güç ve ses butonlarını görüyoruz. Parmak izi okuyucusu butondan değil ekrandan kontrol ediliyor ve oldukça hızlı çalıştığını söyleyebilirim. Hop, açmış olduk. Gerçekten hızlı çalışıyor. Herhangi bir sorun söz konusu değil. Yüz tanıma desteğimiz var tabii ki olmazsa olmazlardan. Bu da geniş bir açıya sahip. Aslında baktığımızda çoğu telefonda artık hızlı detaylar görüyoruz. Geniş açısıyla birlikte de bu telefonda o deneyimi bizlere sunuyor. Hızlı bir şekilde yüzümüzü algılıyor ve telefona erişmemizi sağlıyor. Bu konuda da herhangi bir sorun söz konusu değil. Ve telefonun şöyle sol tarafına geldiğimizde burada farklı renkli bir buton görüyoruz. Turuncu bir buton diyebiliriz. Bu butonun yüzeyde böyle ufak tırtıklı. Peki bu buton ne işe yarıyor? İki yere bastığınızda flash snap modu devreye giriyor. Uzun basılı tuttuğunuzda ise yapay zeka, yani Ella servisini devreye sokabiliyorsunuz. Bu butonu ayarlar üzerinden fonksiyonlarına göre sizler de özelleştirebiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir buton olduğunu söyleyebilirim. Ya çünkü tam olarak konum olarak baş parmağınıza denk geliyor. Yani böyle kullandığınızı varsayın. Tam oraya denk geliyor. Tak mesela bastınız, o flash snap modunu devreye soktunuz. Ya da basılı tuttuğunuzda bakın yapay zeka devreye girmiş oldu. Bunlar dediğim gibi ayarlardan özelleştirilebiliyor. Telefonun son olarak alt tarafına geldiğimizde burada bir Type-C portu, hoparlör deliği ve SIM kart yuvasını görüyoruz. Bu telefonda stereo hoparlör desteği bulunuyor. Hem de Dolby Atmos destekli. Üst kısma baktığımızda zaten bizler bu detayı görebiliyoruz. Dolby Atmos logosu üst tarafa da konumlandırılmış durumda. Peki ağırlığa gelelim. Tasarımı yavaş yavaş bitiriyoruz. Ağırlığımız ne durumda? Bu telefon ağırlığı 177.2 gram. Yani gerçekten hafif bir telefon kullanıyoruz. Günümüz koşulları için. Bataryalar büyüdü. Bu telefonun bataryası da büyük. Farklı olarak baktığımızda ekranlar da büyüdü. Hani önceki versiyonlara kıyasla yeni nesil telefonun ekranları gerçekten oldukça büyük. Hatta bazı kullanıcılar daha küçük ekranlarda tercih edebiliyor. Ama bu telefonun ekranı büyük. Büyük ekran, büyük batarya ama baktığımızda hafif bir detay karşımıza çıkıyor. Ben gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Dayanıklılık tarafına geldiğimizde ise bu telefonda IP66 seviyesi karşımıza çıkıyor. Sıra geldi kamera hakkında konuşmaya. Telefonun arka tarafına baktığımızda aslında 3 tane kamera görüyoruz gibi, aslında 3 tane kamera değil, 2 tane kamera konumlandırılmış. Ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde ve bu ana kamerada OIS-TSC mevcut. Bu ana kamera Sony'nin yüksek ışık hassasiyetine sahip, Sony LYT-700C sensörüne sahip. Gece çekilme gerçekten sonuçlar hiç fena değil. Vurgulanmış olan o düşük ışık performansı bu sensörde karşımıza çıkıyor. Devam ettiğimizde bu kameraya da 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise yani o delikli çentikli kamera içerisinde 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera konumlandırılmış. Geniş bir açıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani bir selfie çekildiğinizde şöyle tutmanıza gerek kalmıyor. Benim güncel telefonlarda en fazla aradığım detaylardan bir tanesi bu. Geniş açı. Şöyle tuttuğunuzda bile gayet geniş bir açı kendinizi çekerken elde edebiliyorsunuz. Peki video performansı ne durumda? Cihaz 2K 30fps video çekebiliyor. Hem ön hem de arka kamerayla birlikte. Kamera uygulamasına girdiğinizde farklı detaylar da karşınıza çıkıyor. Yani örnek vermek gerekirse portre, fotoğraf çekim, işte klasik bildiğimiz detaylar aslında. Burada ikili video detayı var ki bence her telefonda olması gereken detaylardan bir tanesi. Hem kendinizi hem de karşı tarafı çekiyorsunuz. Bu da aranan detaylardan bir tanesiydi. Portre kısmına geldiğimizde tabii ki özelleştirmelerimiz var. Süper gece var. Diğer moduna geldiğimizde burada süper makro kısmını görüyoruz. Pro kısmı var. Gökyüzü mağazası var. Yani burada yapay zeka portreyi de oluşturabiliyorsunuz. Zaten yapay zeka artık her detayda karşımıza çıkıyor. Yapay zekaya videonun sonlarına doğru değiniyor olacağım. Yapay zeka konusunda hiç fena değil. Şimdi bu telefonda olan kamera modlarındaki bazı detaylardan sizlere bahsetmek istiyorum. İlk olarak sizlere OneTap Flash Snap'ten bahsetmek istiyorum. Bu süper deklanşör olarak geçiyor. Deklanşörün buradaki detayı şu. O kadar hızlı fotoğraf çekilmesini sağlıyor ki, örnek veriyorum markanın verdiği detaydan sizlere bahsetmek istiyorum. İşte yüksek hızlarda kum motokrosunun kaldırdığı toz gibi anları yakalamanızı sağlıyor. Bu telefonda bu destek mevcut. İkinci kısma geldiğimizde ise Best Moment algoritmasını görüyoruz. Yani otomatik anlık görüntü. Bu telefonda bu destek mevcut. Burada şöyle bir destek daha mevcut. Deklanşöre basmadan Best Moment'ı yakalama modu. Sony'nin büyük sensörü ve çok kareli ara belleği almayı kullanarak deklanşöre basılmadan önce ve sonra 0.5 saniye kayıt yapabiliyor. Best Moment yapay zeka algoritması daha sonra en iyi kareleri de ortaya çıkartarak aslında karşınıza bu fotoğrafları sunmuş oluyor. Ve tek dokunuşla işte Finesse Lab hızlı yakalama OneTap modu var. Yani şurada görmüş olduğunuz buton. Buna direkt olarak fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz ve o moda geçiş yapabiliyorsunuz. 15 saniyede 9 seri çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi sizlere ne demiştim? Bu telefonun arka tarafında bir kırmızı ışık var. Bu ışığı ayarlar bölümü üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum şarj seviyesi durumuna göre videoya girdiğinizde oranın yanıp sönmesi gibi. Yani bunların sizler ayarlar bölümü üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Güzel bir detay olmuş. Günümüzde telefonlarda böyle ufak tefek detayları seviyorum. Neyse şimdi daha fazla lafı uzatmayalım. Hadi gelin birlikte çekmiş olduğumuz fotoğraf video örneklerine yakından bakalım. Bence sonuçlar hiç fena değil. Yorumlarınızı bekliyorum.
Herkese selamlar. Şu an Tekno'nun ön kamerası birlikte bu çekimi gerçekleştiriyorum. 2K 30fps olacak şekilde ve ürünün görmüş olduğunuz performansı bu şekilde. Görüntüyü nasıl buldunuz? Bakın arkam ışıklı. Görüyorsunuz. Sesi de merak ediyorum çünkü fazlasıyla ses var. Yan tarafı inşaat. Yorumlarınızı bekliyoruz.
Yapay zekaya direkt olarak şuradaki butona uzun basarak elleye erişim sağlayabiliyorsunuz ve buradan direkt olarak konuşmalarınıza uygun dönüşler alabiliyorsunuz. Bununla alakalı zaten görüntüleri sizler şu an ekranda görüyorsunuz. Yapay zeka bir şeyleri bulma konusunda gayet işlevli. Hani eliniz kolunuz olabilecek seviyeye gelmiş. Devam ettiğimizde bu üründe farklı avantajlar var. Onları eklemek istiyorum. Yapay zeka gürültü engelleme, yapay zeka arama özeti, yapay zeka otomatik arama yanıtlama, yapay zeka arama çevirisi gibi detaylar karşımıza çıkıyor bu arama kısmında. Özellikle arama çevirisi detayı önemli bir hale geldi. Çünkü günümüz koşullarında hani yurt dışıyla çok fazla iletişimdeyiz. Yani WhatsApp üzerinden, farklı uygulamalar üzerinden iletişime geçebiliyoruz. Bu bahsetmiş olduğum, örnek veriyorum, yapay zeka arama çevirisi kısmında Türkçe dil desteği mevcut. Yani burada bir lokalleşme yapılmış ve Türkçe dil desteği bu yapay zekaya entegre edilmiş. Bu konuda Tekno'ya teşekkür ederiz. Ülkeye bu konuda değer verdikleri için. Çünkü farklı markaların hala daha yapay zekayı entegre etme konusunda sorunlar yaşadığını biliyoruz. Şimdi gelelim yapay zekayı biraz da görüntü düzenleme kısmına nasıl kullanılıyoruz ondan bahsedelim. Örnek vereceğimiz ilk kısım yapay zeka silgisi. Artık zaten aslında bildiğimiz bir şey. İstemediğimiz bir nesneyi kişiyi ortadan kaldırmakta kullanabileceğimiz detaylardan bir tanesi. Ve yapay zeka mükemmel yüz kısmı karşımıza çıkıyor. Bu da tabii ki kamera içi grup çekimlerinde optimizeyi sağlıyor, yüz netliğini arttırıyor ve hatta gözünüz kapalı ise bile gözünüzün açılmasını sağlıyor. Yapay zeka görüntü genişletici var ki ben bunu kullandım. Gerçekten Photoshop'taki görüntü genişletici gibi çalışıyor. Örnek veriyorum, bir fotoğraf çektiniz ve bu fotoğrafı genişletmek istiyorsunuz. Onu seçtiğinizde gerçekten yapay zeka onu düzgün bir şekilde genişletebiliyor. Bu benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi oldu. Tabii yapay zeka Portrait 2.0 bizim önceki Tekno telefonlarda da bildiğimiz detaylardan bir tanesiydi. Bu telefona da karşımıza çıkıyor. Ve AI Parlaklık Plus, yani yapay zeka Parlaklık Plus. Bu da tek tıklamayla optimizasyon, renk, netlik ve tonu iyileştirmeye sağlayan özelleşmelerden bir tanesi. Şimdi sıra geldik biraz da verimlilik araçları hakkında konuşmaya. Burada Tekno'nun vermiş olduğu notlardan biraz faydalanmak istiyorum. Çünkü önemli detaylar var. Mesela yapay zeka yazma. Bu ne anlama geliyor? Metin genişletici, yazım düzeltme gibi detaylarda aslında yazım işlemlerinin daha da basitleştirilmesini sağlıyor. Örnek veriyorum, sürekli şirket içi yazışmalar yapıyorsunuz, resmi görüşmeler yapıyorsunuz. Buradaki yazım yanlışlarının ya da yazdığınız metnin daha güzel görünmesini sağlıyor. Daha resmi ya da daha düzgün görünmesini sağlıyor. Daha düzgün bence daha doğru olan bir kelime. Devam ettiğimizde Circle Search özelliğini görüyoruz. Zaten artık bizlerin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Ekranda bir şeye basılı tutuyoruz ve istemiş olduğumuz şeyi halka içerisine aldıktan sonra onu Google'da aratıyor ve bizlere sonuçları sunabiliyor. Beğendiğimiz bir kıyafet olabilir, ayakkabı olabilir, araba olabilir. Yani bu araba ne deyip orada arattığınızda zaten direkt sonuç karşınıza çıkmış oluyor. Biz devam ettiğimizde yapay zeka translate kısmını görüyoruz. Burada Tekno'nun farklı olarak sunmuş olduğu detaylardan bir tanesi de şu. Yapay zeka tarafında iki farklı dili aynı anda çevirebiliyor ve bunu hem çevrim içeri çevrim dışı olarak yapabiliyor. Yani dil konusunda problemler yaşıyorsanız ki benim ufak tefek problemlerim var. Bu tarz konularda mükemmel bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Bu arada eklemek de istiyorum. Bluetooth kulaklıklarda da çeviriyi destekliyor. Yani direkt olarak kulağınıza sonuçları, yani çeviriyi iletebiliyor. Bu da aslında girmiş olduğunuz bir toplantıda bir şeyi anlama konusunda sizlerin sorununu ortadan kaldırmış oluyor. Peki şimdi sıra neye geldi? Ekrana geldi. Elimdeki Tecnocamon 40'ın ekranı 6.78 inç büyüklüğünde, 1080x2436 çözünürlüğünde. Bu ekran AMOLED bir panele sahip ve 120 Hz hazinin hızını destekliyor. Deneyime gelecek olursak kullanması oldukça keyifli bir ekran. AMOLED panelde birlikte gerçek siyahlar ve canlı renkler görebiliyorsunuz. Tüketim gerçekten olumlu etkilenen detaylar olduğunu hiç şüphesiz ki bilebiliyoruz. Ve ekran kasa oranı açısından bakıldığında da %94 seviyesinde bir ekran kasa oranı gördüğümüz için bütünleşik ekranla birlikte AMOLED panelin bütün avantajlarını yaşayabiliyoruz. YouTube'da, Netflix'te, farklı platformlarda gerçekten keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz. Parlaklığı da bence fena değil. Yani güneş altı kullanımlarda da ekranı görmekte genel anlamda bir sorun yok. Burada tabii ki fiyat dengesi açısından yorumumu yapıyorum. Ben ekranı olarak bu telefonu beğendiğimi söyleyebilirim. Bakın, ekrandan parmak izi okuyucu desteği de var. 120 Hz hazinin hızı var ki telefonun genel olarak akıcı çalışmasını sağlıyor. Ayarlar bölümünden ekrana geldiğinizde buradaki tazeleme hızı kısmını sizler özelleştirebiliyorsunuz. Ben otomatik geçişte kullanıyorum. Yani gerekli durumlarda kendisi 120 Hz'e çıkıyor. Gerekmediği durumlarda ise tazeleme hızını kısıyor. Peki bu bizlere ne olarak dönüyor? Pil olarak dönüyor. Yani pilimizin optimizasyonu yapıldığı için daha uzun ekran süreleri alabiliyoruz. Bu arada şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum. Tekno'nun bu telefonu, yani Camon 40 modelinde Panda King Glass isimli bir koruma desteği bulunuyor. İnternette araştırdığımda günümüzde bildiğimiz markalara benzer bir koruma detayını sunduğunu söyleyebilirim. Ortaya çıkan bilgiler en azından bu şekilde. Telefona mı oradan buraya atayım, şuradan şuraya atayım detayına ben girmedim. Genel olarak normal bir kullanıcı olarak kullanıp testlerimi gerçekleştirdim. Sıra geldi performans hakkında konuşmaya. Bu telefon gücünün 6 nanometre üretim aşamasından geçen MediTek Helio G100 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide 8 GB RAM'i 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın farklı versiyonları mevcut. Bu telefonda ilk olarak sanal RAM desteği de mevcut. Yani artı 8'lik bir desisekle birlikte, ki kutuda zaten bize bu detayı görüyoruz, 16 GB RAM detayı karşımıza çıkıyor. Ama bu 16 GB RAM sizleri şaşırtmasın. Normal bir RAM olarak bunu düşünmeyin. Örnek veriyorum, bir oyuna girdiniz. Arka plandaki uygulamalar RAM'den yemek yerine bu görmüş olduğumuz sanal RAM'den alıyor gücünü. Bu sayede aslında performans konusunda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Bence önemli bir detay. Ve performans kıyaslamasına gelecek olursak sizler şu an ekranda bir test skoru görüyorsunuz. Bu skorla birlikte cihazı farklı cihazlarla kıyaslayabilirsiniz. Bütün videolarımızda Geekbench skoruna yer veriyoruz ki sizler kıyaslama yapmak isterseniz bu skoru kullanabilin diye. Ve oyun deneyimlerine gelmeden önce de stres testinden bahsetmek istiyorum. Şimdi telefonları aldığımızda evet, tasarım güzel olabilir, kamerası güzel olabilir, ama telefonu yoğun olarak kullandığımızda ısıya karşı direnç de önemli hale geliyor. Örnek verelim, oyun oynayacağız. Takipçiler olarak da biliyoruz ki sizler bilgisayar oyunda oynuyorsunuz. Oradan örnek vereceğim. Örnek veriyorum ki oyuna girdiniz. En başta 60 FPS alıyorsunuz. 15 dakika geçti, FPS'iniz 40'a düştü. Bu ne anlama geliyor? Kullandığınız cihazın ısıya karşı direnci kötü, soğutması performansı yeterli düzeyde koruyamıyor. Bu telefonda bu testi gerçekleştirdim çünkü her ne kadar bizler telefonları belli başlı fiyatlara alsak da beklentilerimiz artık stabil olması yönünde. Yani Android telefonları artık stabil hale geldi. Bu zaten uzun zamandır aslında bizlerin Tekno'da da farklı telefonlarda gördüğümüz bir şeydi. Bu telefonu yapmış olduğum testi cihaz performansının neredeyse %100'ünü koruyabildi. Yani ısınmaya bağlı performans düşüşü kesinlikle söz konusu olmadı. Cihaz performansını gayet iyi korudu ve bu da şu anlama geliyor. Birinci dakikadaki oyun deneyiminizle 15, 30, 45. dakikadaki oyun deneyiminiz benzer olacak. Bu da ne oluyor? Tabii ki bizlere daha stabil bir deneyim sunmuş oluyor. Sıra geldi oyun performansı hakkında konuşmaya. Herkes PUBG Mobile'i merak ettiği için ben de PUBG Mobile'den bahsedeceğim. PUBG'de ayarlar en yüksek olacak şekilde grafikler HD, kare hızı yüksek olarak ayarlanabiliyor. Ayarları düşürdüğünüzde ise grafikler akıcı, kare hızı aşırı yüksek olarak ayarlanabiliyor. Bu ayarlama ile birlikte 40 FPS civarında oyunu oynayabiliyorsunuz. Ve ek olarak sizlere şunu da söylemek istiyorum. Bu telefonda bir performans modu mevcut. Yani oyuna girdiğinizde performans modunu açabiliyorsunuz. Orada bir menü var. Oyun modu menüsü. Orayı açıp performans moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Ve bence mobil oyuncular için oldukça önemli bir detay daha var. Ondan da sizlere bahsetmek istiyorum. Bu telefonu alan kullanıcı şarjı telefonunu kullanıp oyun oynadığında bataryasına zarar vermiyor. Çünkü bu telefonda bataryayı atla desteği mevcut. Yani telefonu aldınız, kabloyu taktınız, bataryayı atla özelliğini devreye aldığınızda gelen güç direkt olarak anakarta gidiyor. Batarya uğramadığı için orada herhangi bir ısınma durumu olmuyor ve direkt olarak aslında siz o anlık kullanımlarınızı prizden gelen güçle yapıyorsunuz. Bu da bence bir telefon için, günümüz telefonları için olmazsa olmaz detaylardan bir tanesi olmuş. Bunun dışında tabii ki bu mod üzerinden sizler ek özelleşmeler de yapabiliyorsunuz. İşte grafikleri düzenleme, aramaları engelleme gibi ufak detaylar da yine karşınıza çıkıyor. Performansı genel olarak değerlendirecek olursak telefonda herhangi bir kasma, donma, takılma sorunu söz konusu değil. Gayet akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Cihazın karbinde olan işlemci aslında performansını çok yakından bildiğimiz, uzun zamandır telefonlarda ve sektörde gördüğümüz hele G99'un güçlendirilmiş, biraz daha modlanmış hali diyebiliriz. Düşük nanometresi var, segmenti için en azından bunu söyleyebiliriz. Burada ne yapıyor? Güç verimliliğini bizlere sağlıyor. Ne yapıyor? Bu da tabii ki daha fazla ekran süresi almamızı sağlıyor. Genel kullanımda herhangi bir sıkıntı yok. Sosyal medyada kullanın, kameraya gireyim, video çekin, Instagram'da dolaşın. Herhangi bir sorun söz konusu değil. Performans gayet kabul edilebilir seviyede. Sıra geldi batarya hakkında konuşmaya. Telefonda 5200 mAh büyüklüğünde bir batarya var. Kutudan çıkan 45 watt adaptörle birlikte ürünü şarj edebiliyorsunuz. İncelik olarak baktığımızda, ağırlık olarak baktığımızda batarya kapasitesinde biraz da yükselme görüyoruz. Yani 5000'den 5200'e bir geçiş olmuş ve bu 5200'ün daha çok aslında baktığımızda hani 5000 mAh büyüklüğündeki bataryalar biraz daha ağırlığını hissettirebiliyordu. Bu telefonun genel ekran kasa oranı ve genel bütünlüğü kullanan bu tasarım detaylarıyla birlikte ortaya çıkan sonuç gerçekten güzel olmuş. Yani kullandığınızda ağır bir telefon kullanıyor musunuz hissiyatını sizlere vermiyor. Bunu yeniden söylemek istiyorum. Bataryaya dönecek olursak bir günü çıkarma konusunda kesinlikle güzel sonuçlar göreceğiz. Çünkü bu işlemcinin tabanını biliyoruz. Modlanmış bir işlemci ve G100 Ultra karşımıza çıkmış. Verimli, düşük güç tüketimiyle birlikte uzun ekran süreleri almanızı sağlıyor. Oyun tarafında da ya da işlemci üretilen uygulamalarda da performans açısından aslında sizleri kendi segmentinde üzmeyen bir işlemci. Artık tabii biz de markalardan şey bekliyoruz yani özellikle MediaTek tarafından. Hani o orta segmentte biraz daha farklı detaylar bekliyoruz ama burada tabii ki şöyle bir durum söz konusu. Tecnocam'ın 40. Bu ailenin farklı üyeleri de mevcut. İşte o zaman beklentiniz bir tık daha yukarıdaysa ailenin diğer üyelerini sizler göz atabilirsiniz. Bizim inceleme konumuz Camon 40 dedikten sonra geliyorum yazılım tarafına. Şimdi bu telefonda iOS 15 arayüzünü bizler görüyoruz ve Android 15'te karşımıza çıkıyor. Yani güncel bir telefon kullandığımızı net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Kullanması oldukça keyifli. Ben Tekno telefonların arayüzünü çok seviyorum. Gerçekten güzel detaylar var. Kullanışı oldukça kolay. Özellikle ekstra özellikler bölümüne girip buradan özelleşmeler yaparak telefonumuzu tamamıyla kendimize göre özelleşebiliyor olmamız bence bu telefona artı olarak gelmiş. Sıra geldi stereo hoparlör hakkında konuşmaya. Bu telefona Dolby Atmos destekli stereo hoparlör demiştim ve ses seviyesi gerçekten bu segment için başarılı. Yüksek bir ses duyuyorsunuz. Tizler net. Yani bir telefonda sizlere keyif verebilecek bir hoparlör deneyimi var. bu segmentte bu fiyat aralığında. Evet, videonun yavaştan sonuna gelmiş olduk. Uzun bir video oldu ama telefonun detayları çoktu. Yapacak bir şey yok. Yapay zeka tarafı oldukça geniş, kamera tarafı oldukça geniş. Elimden geldiğince kullanım kısmında yaşamış olduğum deneyimlerimi sizlere anlatmış oldum. Eğer atladığımız bir şey varsa, merak ettiğiniz ek bir şey varsa lütfen yorumlar kısmına sorunuzu bana iletmekten çekinmeyin. Sorularınızı zaten yanıtlıyorum biliyorsunuz dedikten sonra videoyu kapatıyorum. Başlıyorlar, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.